Ayrım 3.
Sayfa 35. Ekilmemiş bahçelerin kenarından geçen dar bir patikada yürüyen küçük işçi, Ron'un derin sularına doğru gidiyordu. Kasım rüzgarı nemli ve soğuktu. Karanlıkta sesler işitir ve gölgeler görür gibi oluyordu. Korku çaresizliğini ve ümitsizliğini artırıyordu. Kutsal Meryem, nerede hata yaptım diye fısıldıyor, karanlıkta ellerini uzatıyordu. Dökülen yaprakların hışırtısında kanaberin alaycı kahkahasını duyuyordu. Yorgunum, öylesine yorgunum ki, ağlıyordu. Hayalinde geçmiş yılları canlandırıyordu bir bir. Mutlu bir an yakalamaya çalışıyor, yaşamasını gerektirecek bir şeyler arıyordu. 8 yaşındayken annesi dokuma zanaatını öğretmişti. 11 yaşında babasının bacanağının yanında işe başlamıştı. O günden bu yana 5 yıl geçmiş, bu süre kendisine sanki bir günmüş gibi geliyordu. Küçük mutlulukları vardı. Süssüz bir Noel ağacı, annesiyle birlikte gittiği kilise ve cenaze törenleri, çeyiz dolu sandığı, ümitlerini doldurduğu o sandık. Evlenmek istemiyorum diye bağırdı Genevieve, kanaberin ceketini patlatırcasına geren göbeğini hatırlayınca. O sahneyi yeniden canlandırdı kafasında. Kanaber ayak parmaklarının üstüne kalkmıştı pencerenin pervazına yetişebilmek için ve kızın şurasına burasına dokunmaya çalışıyordu. Kambur bir rahibeyi hatırladı, ismi İsa'nın nişanlısıydı. Genevieve küçük bir tepecikte oturdu, aşağıda nehrin derin suları oynaşıyordu. Şto kızı kıyıda buldu, korkudan donmuş bir haldeydi. Güçsüz Genevieve yerde yatıyordu. Alman onu usulca kaldırdı, dizlerinin üstüne koydu ve donmuş ayaklarını yumuşak bir şekilde ovmaya başladı. Genevieve utana utana beklenmedik avutucusunun kirpi dikenleri gibi sert saçlarını okşadı. Gömleğinin üzerine giydiği ceketinin üstündeki ip parçalarını özenle aldı. Kumların üzerinde oturuyorlardı, birbirlerine sarılmış zamanı unutmuşlardı. Ne nehrin rutubetini ne soğuğu hissediyorlardı. Birden keskin bir şüphe Johan'ın yüreğini cız ettirdi. Kabalaştı. Şıllık! Gözyaşlarınla işlediğin günahı yıkayabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Hangi tavus kuşuyla birlikteydin? Stok Genevieve'e doğru eğilerek nefes nefese onu sorgulamaya çalıştı. Kızın inlemelerini ve histerik çırpıntılarını duymamıştı. Sakın böyle bir şey yapma, yoksa seni... Stok birden Genevieve'in ağırlaştığını hissetti. Genevieve'i bayılması kurtardı. Alman onu evine kadar kucağında götürdü. Catherine eşikte onları bekliyordu ve hiçbir şey söylemeden Stok'a sert bir tokat attı. İki yüzlü diye bağırdı ve kızı saçlarından tutup yeni bir tokat atmaya hazırlandı. Demek ki sendin pis serseri. Dua edin Tanrı'ya ki şehirde bir sorun var ve babası evde değil. Yoksa o ikinize de gösterirdi geceleri nasıl gezilirmiş. Lütfen sus anne diye Genevieve usulca annesinin sözünü kesti. Biz Stok'la nişanlıyız. Catherine kararsızca elini indirdi. Zavallı çocuklar diye ağladı. Bu sahne Andre tarafından yarıda kesildi. Yeni tanın rengarenk yansıması uykusuz Krorus evlerine süzüldü. 14. Kardeşler, kandırıldık, aldatıldık. 3 tabur asker şehre yaklaşıyor. Fabrika sahipleri 25 Ekim'de imzalanan anlaşmaya uymuyorlar. 3 haftadan fazla sabırla bekledik. Emeğimizin karşılığında aldığımız parayla yaşayamıyoruz. Lanet olası tüccarlar kendi imzaladıkları ücret baremine gülmekle kalmadılar. Askerleri çağırdılar ve Lyon işçilerine kendilerince bir gece yaşatacaklar. Kardeşler, geri çekilmemeliyiz. İşi durdurup şehre gidelim. Anlaşmaya uymalarını isteyelim ama birlikte hareket edelim. Sizi sakin ve mantıklı davranmaya davet ediyorum. Provokasyona rağmen işçilerin kanunlara uyduklarını, kan istemediklerini gösterelim onlara. Bizim tek bir sloganımız var. Çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek. Bir at arabasını kürsü olarak kullanan işçiler teker teker konuşuyorlardı. Krooros meydanında toplanan, düzgünce sıraya dizilmiş binlerce işçi konuşmaları dinliyordu. Ertesi gün işe gitmeme kararı aldılar. Lön'ün merkezine gidip Marseille'yi söylediler ve sonra da evlerine dağıldılar. 15. Dumoulin'in isteği üzerine Jerome akşama kadar Krooros'ta kaldı. Eve yakın bir gelecekte hiç de iyi şeylerin olmayacağı haberleriyle geldi. İhtiyar Korsikalı hassas burnuyla yaklaşan isyanın ve akması kaçınılmaz kanın kokusunu alıyordu. Bouvier Jerome'u büyük bir merakla dinledi. Fransa volkan gibi kaynıyor, Vande'de köylüler ayaklanıyor, Lyon'da da bazı broşeler ve rojerler barut yığınına ateş tutuyorlar. Vahşi insanların görünümü beni tiksindiriyor, bizim köylülerimiz gibi ayı ininde yaşayan vahşilerden nefret ediyorum. İşçilere ise asla sempati duymadım, pislik ve barbar sınıfı. Tüccarların tüm kurnazlıklarına rağmen işçiler ölmeden önce öldürebilecek kadar güçlüler. Ama aynı ölçüde generallerden de nefret ediyorum diye düşünüyordu Dumoulin. Eğer kılıç veya tabanca kullanmayı düşünebilselerdi, et kafalı generaller gibi hareket ederlerdi. Napolyon'un eski kılıç ustası Blois'da olduğunu düşünüyor. Maalesef Jerome, Lyon'daki durumu sadece sen ve ben anlıyoruz. Sadece biz yaşadığımız dönemin hassasiyetini kavrayabiliyoruz. Kralın da anladığını ümit ediyorum. Jerome'un dönemin karşıt fikirliğiyle uğraşacak zamanı yoktu. Efendisini harekete geçirmeye çalışıyordu. Efendi Hazretleri diye başladı. Bouvier Dumolar başını kaldırdı, gözleri yerinden fırlayacaktı neredeyse. 27 yıl içerisinde Jerome sadece 3 kez kendisine böyle hitap etmişti. Napolyon'un taş töreni haberini verirken, Waterloo yenilgisinde ve Temmuz devrimi başarıya ulaştığında her 3 olayda Korsikalı'yı çok etkilemişti. Efendi Hazretleri diye tekrardı Jerome. Ben eğer bir işçi olsaydım yürüyüşü yarına bırakmazdım. Düşmanların birlik olmaları için fırsat tanımazdım. Siz bugün Roger'in askerleri teker teker bizzat kendisinin kontrol ettiğini biliyor musunuz? Birinci tabur intikam peşinde olan fabrika sahiplerinin oğullarından oluşuyor ve generalin planına göre daha bu gece Kruorus'un 5 kapısında tutacak. Yarın normal bir biçimde şehre giden işçilere ateş açılacak. Masum insanların kanı akıtılacak. Efendi Hazretleri, siz işçilerin haklı olduğunu söylüyordunuz. Hepsinin birer bilinçli yurttaş, birer centilmen gibi davrandıklarını söylüyordunuz. Efendim, bu kıyıma seyirci kalamazsınız. Lütfen bir şeyler yapın. Size, kral ve anayasa adına yalvarıyorum. Bu yer, Jerome'un sesindeki duygusallıktan hoşlanmıştı. Baron, bakışlarını geniş ve rahat odasına çevirdi. Neşeyle yanan şömineye, üstüne oturduğu Voltaire koltuğuna, masanın üstündeki Pascal'ın düşünceleri kitabına baktı ve esneyerek, ''Saçmalama dostum, ücret baremi konusuna karışarak kralım ve Bay Kazimir Periyer'in bana verdiği yetkinin dışına çıktım. Sen bana bu gece Don Kişotluk yapmayı mı teklif ediyorsun? Ne diyorsun Sancho Panza? Seninle ikimiz o 5 kapıdaki nöbetçileri gidip öldürelim istersen. Bu benim işim değil. Ben yapabileceğim her şeyi zaten yaptım ve şu anda artık ellerimi yıkamış bulunuyorum. Korsikalıların hayal gücü her zaman hastalıklı olmuştur ve bu zaman zaman Fransa'nın kaderini ciddi bir şekilde etkilemiştir. Sana her zaman söylerim, sen bir lordsun ve lord gibi davranmalısın, ucuz bir ayakkabıcı gibi değil. Lordlar ağırkanlıdır ve en önemlisi sürünün kaderine karşı vurdum duymazdırlar. Hadi ihtiyar, şimdi git ve uyu.'' dedi. Kulenin saati 12 kez vurdu. ''Bugün 21 Kasım'' dedi Bouvier ve takvimden bir sayfa kopardı. 16. Johann kısa molalarında ve özellikle geceleri cılız bir mum ışığında okumaya çalışıyordu. Okumanın gizemini yeni keşfetmiş birinin duygularını tarif etmek çok zordur. Stock heceleyerek okuyordu ama harcadığı büyük emeğin karşılığında okuduğu her şey tüm anlamıyla zihnine kazınıyordu. Kitap onun için engin bir denizdi ve heyecanla derinliklerine iniyordu. Kruorus'ta bir dokuma tezgahının yanında oturan Johann yeni fikirlerin dünyasını keşfediyordu. Alman bir kitabın ilk satırlarına topladı tüm dikkatini. İnsanın insanı sömürmesi, insan ilişkilerinin geçmiş zamanıdır. Aralarında birlik kurmuş insanların doğayı sömürmesi geleceğin görüntüsüdür. İnsanoğlu aile, mahalle, şehir ve milliyet aracılığıyla örgütlülüğe ulaşmaya çalışır. Bu bir hayal değil, ciddi bilimsel bir tahmindir. Günümüzün sınıflar arası ilişkileri ile eski toplumlardaki sınıflar arası ilişkiler arasında ciddi farklar varmış gibi gözükür. Efendiler ve köleler, patrisyenler ve plebler, senyörler ve köylüler, ilk bakışta kıyaslanamaz gibi görünmesine rağmen değişen pek bir şey yok. İşçi kölenin ta kendisidir aslında. İsmi değişiktir sadece. Doğrudan iş yeri sahibine ait değildir ama kendi konumunu kendisi değiştiremez. Dün kazandığı paraya güvenerek bugün karnını doyurabilir. Dün kazandığını ancak bugün yiyebilir. Açlıktan ölme korkusu ise ona her türlü koşulu kabul ettirir. İşçi de tıpkı köle gibi maddi ve manevi olarak sömürülür. Rüzgarın etkisiyle pencere açıldı ve mum söndü. Heyecandan titreyen ellerle dokuma işçisi içindeki kıvılcımı ışığa dönüştürerek alacakaranlıkta okumaya devam etti. İşçi kaderin tıpkı zengini olduğu gibi kendisine de mutluluk getireceği düşüncesine kapılırsa durumu daha da kötüleşir. Yani bir aile kurmaya kalkıştığı anda yükümlülükler altında ezilen işçi kendisini düşünsel olarak, kültürel olarak yetiştiremez. Nasıl öğrenme ihtiyacı duyabilir ki? Öğrenmek istese bile kim ona bu imkanı tanıyacak? Kim paylaşabilir sorunlarını? Hiç kimse onu düşünmez. Sürdürdüğü zavallı fiziksel hayatı onu kabalaşmaya doğru götürür. ''Johann, kimsin sen? İhtiyaçlar seni buraya getirdi.'' dedi kendi kendine. Mumu yaklaştırdı ve okumaya devam etti. ''Şimdiden bilmemiz gerekiyor ki bazı insanlar bizim yaşadığımız şu sisteme özel mülkiyet sistemi diyecekler. Bizim özel mülkiyetle hiçbir bağımız yok. Geleceğin sosyal örgütlenmesinde herkes kendi yetenekleri doğrultusunda bir rol yüklenmeli ve sadece yaptığının karşılığını almalı. Biz toplumcu bir sistem içerisinde herkes eşit olmalıdır.'' diyoruz. Stock kitabı bıraktı. Özel mülkiyetsiz bir toplumu, komünizmi Jean ona anlatmıştı birkaç kez. Gracchus Bobofin bu konudaki düşüncelerinden de bahsetmişti. Stock Jean'la tekrar konuşmaya karar verdi. Aklına memleketi geldi. Orada böyle kitapları okuma fırsatı olmamıştı. Gururlu bir umut dokuma işçisini kalmaya zorladı. Almanya'da bu bilgilere ihtiyacım olacak. İş aramak için dünyayı dolaştım ama bu bana tecrübe de kazandırdı. Ren kıyısına döndüğüm zaman artık bambaşka bir insan olacağım. 17. Hava aydınlanır aydınlanmaz Grand Conte'da ordu ile işçiler arasında ilk çatışma çıktı. Stock, Bury ve Crowhurst'ta oturan 2000 işçiyle birlikte yürüyordu. İşçiler silahsızdı. Şehir kapılarının önünde silahlı askerlerle karşılaştılar. "Bırakın geçelim," diye bağırdı işçiler ve durdular. "Geri dönün," cevabı geldi. Birden kılıçlar parladı güneşin altında. Siyah tüfeklerin duruşları çok anlamlıydı. "Kardeşler, yürüyelim," diye emir verdi Andre güçsüz sesiyle. Kalabalığın önüne çıktı ve dar kapıya doğru ilk kendisi atıldı. Kurşun sesi. Andre düştü. Cılız vücudunun kanı gri sonbahar toprağını suladı. İlerleyen kalabalığın şoku sadece bir an sürdü. "Kardeşler, yürüyelim." Yüzlerce ses gökyüzünü yırttı ve insanlar düşmana karşı yürüdüler. İşçilerin silahı yoktu. Ayaklarının altındaki caddeden kopardıkları taşları atıyorlar. Sonra da çıplak ellerle ve sopalarla dövüşüyorlardı. Ölüler arkadaşlarına barikat oldu. Stock da böyle bir barikatın arkasına saklandı. Bury ölen düşmanların ellerindeki silahları alıp işçilere dağıtıyordu. Evlerden çocuklar ve kadınlar yardıma koştular. Meydandaki silah dükkanının camlarını kırdılar. Sonra da babalarına, kocalarına, oğullarına, kardeşlerine tabanca, tüfek, bıçak ve kılıç taşıdılar. Askerler bir an durakladılar, sonra geri çekilmeye başladılar. İşçiler "çalışarak yaşayalım ya da savaşarak ölelim" sloganlarıyla Lyon'a girdiler. İşçiler sabahki acı tecrübeden ders çıkarmışlardı. Şehre girer girmez ellerine geçen her şeyle barikatlar oluşturmaya başladılar. Parke taşlarını elleriyle söktüler, direkleri topladılar, at arabalarını devirdiler, kirişler bulup getiriyorlar, döşekler, masalar ve dolaplarla barikatlar oluşturuyorlardı. Stratejik yerlerdeki evleri boşalttılar, ümitsiz bir savunmaya hazırlanıyorlardı. Çatılara insanlar, pencerelere askerlerin elinden alınan toplar yerleştirildi. Şehrin merkezini ve kenar mahalleleri askerler sarmıştı. İşçiler şehrin içindeki fabrikalarda çalışan kardeşlerinden yardım bekliyorlardı. Diğer işçilerin yardıma gelebilmeleri için çemberi yarmaları gerekiyordu. Genevieve kız arkadaşlarıyla birlikte siyah bayraklar dikiyor, üzerlerine de işçilerin dillerinden düşürmedikleri sloganı işliyordu. Catherine Bury çorba pişirip ekmek dilimliyordu. 7 yaşın üzerindeki çocuklar bile çatışmaya katılmışlardı. Kurşun taşıyor, işçi grupları arasında bağlantı kuruyor, bilgi toplamak için şehrin her deliğine girip çıkıyor, yemek taşıyıp yaralıları tedavi ediyorlardı. Silah sesleriyle uyanan Bouvier yataktan fırladı ve Jerome'u aradı ama bulamadı. Baron Temmuz devrimini hatırladı. O zaman da Jerome yerinde yoktu. Yarım saat sonra askeri birlikler komutanın odasına girdi. "Sayın Baron, sizi silah sesleriyle uyandırdığımız için özür dileriz," dedi alaycı bir sesle komutan yardımcısı. Çizmelerini gürültüyle çarparak çıktı. Bıyıklarını okşayarak Roger girdi içeri. Kendisine verilecek olan madalyaları hayal ederek gülümsüyordu. Çok iyi hissediyordu kendisini. "Duyuyor musunuz arkadaşım? Liberal düşünceleriniz işi nereye vardırdı?" Uzaklardan silah sesleri geliyordu. "Her şey yolunda. Paris'ten de yardım istedim. Savaş henüz başlamadı. Akşama doğru hava daha neşeli olacak. Crowhurst'a arkadan girmeyi nasıl da güzel düşündük. Sizden bu kasaplığı bırakmanızı istiyorum ve işçilerin de saldırmayacaklarını garanti ediyorum. Siz de askerlerin saldırmayacağına söz vereceksiniz. Emir verin durdursunlar şu ateşi. Ben de hemen Crowhurst'a gideceğim ve barışı sağlayacağım." "Sayın Vali, şehirde olağanüstü hal var ve askeriye de duruma el koydu." "Bay Komutan, ben hala görevdeyim ve sizden yarattığınız şu iç savaş belasını hemen kesmenizi istiyorum." "Buyurun efendim, bir kez daha her şeyi sizin ellerinize bırakacağım ama unutmayın şehir sakinleri asla rahatsız edilmeyecek. Kral karar versin kimin haklı olduğuna. Harekatı son kez durduracağım. Gidin bakalım isyancılarınızın yanına. General Ordon da gelsin sizinle." 18. Ayaklanma gününün sabahında Jean Bury tavan arasındaki yatağını terk etti, titreyerek atölyeye girdi. Ortalıkta hiç kimse yoktu, sokağa çıktı. Etrafındaki insanlar işçilerin öldürüldüğü şehir kapısına doğru koşuyorlardı. Herkes endişeliydi. Top sesini duyunca ayağa kalktı. Birden bir mucize oldu. Jean vücudunun ne kadar güçlü olduğunu hissetti. Jean eğer yatakta yatarsa 2-3 ay daha yaşayabilirdi ama hızlı yaşamak istiyorsa, kanında yine kızıl ateşler taşımak istiyorsa ancak 2-3 gün direnebilirdi ölüme. Tüm iradesini kullanarak güçsüzlüğünü ve baş dönmesini yendi. Hasta silah seslerine doğru ilerliyordu. Yürüyor ve savaş taktikleri düşünüyordu. Ne de olsa Temmuz devriminin verdiği tecrübe vardı. Kendisini tanıyan herkesin saygısını kazanan Buonarroti ile yaptığı konuşmaları hatırlamaya çalışıyordu. Michelangelo'nun torunu hayatını mücadeleye adamıştı. Ekmeğini müzik dersleri vererek kazanıyordu. Buonarroti ülke sınırlarının kalktığı, insanların eşit olduğu, Babeuf teorisinin hakim olduğu bir dünya hayal ediyordu. Kendisinin öğretmeni gibi bir komünist olduğunu düşünüyordu. Dokuma işçisi meydana yaklaşıp çatışmaların ve savaşçıların seslerini duydukça ne Crowhurst'u ne de Lyon'u görüyordu. Gördüğü ayaklanmış bir Fransa'ydı. Bu kıvılcımı kocaman bir ateşe dönüşene kadar beslemek gerek. Avrupa'daki tüm tahtları yakmayı başaramasak bile bize Temmuz günlerinin taze çiçeklerini boğan ayrık otlarını yolmak da yeter diye düşünüyordu genç Bovary. Her tarafı kırılıp dökülmüş silah dükkanının önünde durdu, sonra da içeri girdi. Gözleriyle kırık dolapları, sandıkları, tezgahları taradı ama eski paslanmış bir süngüden başka hiçbir şey göremedi. Güçsüz eli zor taşıyordu silahı. Yardıma koşan bir grup işçiye katıldı ve onlarla birlikte yürüdü. 19. Şehirde çıkan çatışmalardan dolayı sabahleyin dükkanlar açılmamıştı. Bellecourt meydanında Dayar amcanın kitabevi de durgun görünüyordu. Ahşap kepenkli pencerelerin arkasında hiç ışık belirtisi yoktu ama burayı bilenler karanlıktan ve kilitli kapıdan hiç çekinmeden evin arka tarafından dolanıp at arabaları ve sandıklarla dolu bahçeden içeri giriyorlardı. Kitap rafları arasında gürültü, duman ve ışık vardı. Dayar amca siyah pelerinini ve kadife şapkasını giymiş, üzerinde iki gümüş şamdan bulunan çalışma masasında oturuyordu. Lyon Saint-Simoncuları toplantılarını başlatmak için François'yı bekliyorlardı. Gelişen olaylar karşısında nasıl bir tutum alacaklarını karar vermeleri gerekiyordu. Ücret bareminin bu kadar kan dökeceğini tahmin etmemiştim ve elimden geldiğince uyarmaya çalıştım diye konuşuyordu buruk bir sesle kitap evinin sahibi ve seyrek saçlı kafasının üzerindeki şapkayı sallıyordu. François ve Prefort hala gelmemişlerdi. Curio gerçeğin tek kaynağına dönüp Henry Saint-Simon'un yüce fikirlerini tekrarlayıp biraz düşünme gücü kazanmalarını teklif etti. Teklif büyük tezahüratlarla kabul edildi. 7 yıl önce bizi öksüz bırakan saygıdeğer öğretmenimizin yüce fikirlerinden bazılarını hatırlayalım diye başladı Curio Dayar'ın masasına geçerek. Onun en büyük ideali insanların düşünce ve duygu sistemlerini değiştirmekti. O dünyanın mutlu bir dünya olmasını istiyordu ama toplumları alt üst ederek değil. Darbe denince herkes yıkıma yol açan kaba kuvveti düşünüyor. Oysa biz ikna etmenin gücüne inanıyoruz. Biz büyük öğretmenimizin izinde yürüyoruz ve yapıcı olmak istiyoruz, yıkıcı değil. Materyalist olmamalıyız. Saint-Simon düzen ve uyumun inşa edilmesi gerektiğine inanıyordu. O bir devrim istemiyordu. Dünyaya değişimi, inceliği yani yeniden doğuşu öğretmeye geldi. Biz de öğretmenimiz ve babamızın inandıklarına inanıyoruz. Biz de öğretmenimiz ve babamızın inandıklarına inanıyoruz diye tekrarladı kilise korosu. Saint-Simon mevcut mülkiyet düzeni yeni bir örgütlenmeye dönüşecek derken ani, baskıcı bir değişimden söz etmiyordu. Tam tersine yavaş yavaş barışçı bir biçimde hayal gücünün ve imkanların, duyguların ve mantığın işbirliğiyle değişim başlayacaktır. Barışseverler insanlığa mutluluğu yaşatacaklardır. Barışseverler insanlığa mutluluğu yaşatacaklar diye tekrarlıyordu Saint-Simoncular dua okur gibi. Aniden Prefort içeri girdi ve dua muhabbetini yarıda kesti. Bekleyenler Prefort'u soru yağmuruna tuttular. Bakın işte diye başladı kanlı gömleğini göstererek bir yığın tozlu gazetenin üzerine oturdu. Bakın bu kan sözcüklerden çok daha iyi konuşuyor. François ile hava kararana kadar yaralı isyancıları tedavi ettik. Uzun süre ihtiyar Bouvry'nin oğluyla konuştum. Zavallı çok hasta. Şimdi bir de omuzundan yaralanmış. O çaresiz bir baböfçüdür diye atıldı Courier. Bugün onun yoldaşlarından biriyle karşılaştım diye devam etti Prefort canlanarak. Ona ayaklanmanın ne kadar anlamsız olduğunu söylediğimde çatışmada kırılan kaburga kemiğini unuttu ve üstüme atladı. Deli gibi bağırıyordu. Burjuvazi bizi kullandı. Temmuz devriminde kendi çıkarları için bize devrim yaptırdı. Ama buraya kadar. Şimdi biz kendi devrimimizi yapacağız. Kralcılar veya Jacobenler beynini yıkamış. O da onlar için ölüyor dedi. Prosu'nun duman dairelerinin arkasına gizlenmiş Dayar. Ben de öyle söyledim delikanlıya diye ekledi Prefort. Ama dokuma işçisi üzerime küfürler yağdırmaya başladı ve şunları söyledi. Tükürmüşüz kralcılara, biz ne istediğimizi biliyoruz. Aslında o ve Jean Bouvry birer istisna, diğer işçiler sadece ekmek ve en önemlisi ücret baremi istiyorlar. Düşecekleri uçurumun farkında değiller. Saint-Simoncular baremin uygulanamayacağını düşünüyorlardı ve her türlü geçici çözüme başvurulması gerektiğine inanıyorlardı. Ayaklanmanın ön gününde Brochet'e Saint-Simoncular da temsilci gönderdiler. İşçilerin ücretlerini yükseltmek amacıyla fabrika sahipleri için Paris'ten kredi istemesini rica ettiler. Aynı zamanda gıda maddeleri üzerindeki gümrük vergileri de düşürülmeliydi. Prefort'un tam tersine François zayıf, sarı benizli ve somurtkan bir insandı. Dayar'ın dükkanına hiç kimse tarafından fark edilmeden sessizce girdi. Pardüsünü ve geniş şapkasını çıkardı, üzerlerindeki tozu temizledikten sonra askıya astı. İri kemikli yüzünün ortasında bulunan biçimsiz burnuyla François Saint-Simon'a çok benziyordu. Tartışılan konuya önce karışmadı. Herkes susunca başıyla selam verdi ve kısık bir sesle sanki sessiz düşünüyormuş gibi konuşmaya başladı. Sesi sürekli yükseliyor, gözlerindeki donuk kendini salmış ifade kayboluyor ve sözcükler netleşip çarpıcı hale geliyordu.
Tecrübeli bir hatip gibi dinleyicisini hemen kazanmaz. İlk başlarda onları biraz hayal kırıklığına uğratmaktan da çekinmezdi. Ama sonuçta her zaman dinleyicisinin kalbini kazanırdı. Saint Simon'cılar arasındaki saygınlığından ötürü sözleri kanun değerindeydi. Sanki çok önceleri kendi içinde keşfetmiş gibi bizim yerimiz ne burjuvaların ne de işçilerin yanı olabilir diyerek başladı. Saint Simon'cıların lideri sessizce mırıldanarak kavga onlar arasındadır. Konuşmacının sesi yükseldi. Önemli olan baskıyı önlemek. Zengin sınıf asil ve sakin ricaya karşı uzun süre direnemeyecektir. Bir takım ödünler vermek ileride onlara anlamlı gelecektir. Bunu da mutlaka dinin, insanseverliğin ve siyasetin etkisinde kalarak yapacaklar ve karşılığında bu dünyanın manevi nimetlerinden yararlanacaklardır. Yani geniş kitlelerin minnet duygularını kazanacaklardır. Ama eğer baskıya devam edilirse zenginler karşı çıkacaklardır buna. İşçiler ise kazansalar bile kendi kaderlerini kendileri yazamayacaklardır. Proletaryanın tüm sorunun rekabette olduğunu anlaması gerekiyor. Rekabetten dolayı işçi ücretleri düşürülmüştür. Lyon burjuvalarının galibiyeti yakındır. Ama Saint Simon'cıların onlara kabalığın geniş kitleleri elde tutmak için en kötü yol olduğunu söylemeleri gerekiyor. Fabrika sahiplerinin ekmek fiyatlarının düşürmesi konusunda harekete geçmesi gerekir. Toplantı bitmeden önce Prefer ve Corriere'ın işçilere giderek onların isyana daha fazla devam etmelerini önlemeye çalışmaları yönünde karar alındı. İsyancıların bulunduğu yer tütün dumanına boğulmuştu ve tıklım tıklım doluydu. Köşelerde barikat malzemeleri ve silahlar vardı. Sandalyelerin, pervazların ve masaların üzerine insanlar oturuyordu. Lacombe küçük bir odada şehrin planını inceliyordu. Jean Bouvry ise onun yanındaki barut dolu bir sandığın üzerinde deklarasyonu yazıyordu. "Aa, şunlara bak, barışçılar gelmiş," dedi Lacombe. François şapkasını çıkardı ve havalı havalı konuşmaya başladı. Biz en geniş yoksul kitlelerin temsilcileri olarak gelişen üzücü olaylardan dolayı son derece mutsuzuz ve işçilere barış, düzen ve uyum duygusunu kazandırmak istiyoruz. Güzel, devrimden sonra gelin, dedi Lacombe. Bekleyin kardeşim, diye söze karıştı kısa boylu, pembe yanakları üzerinde kızıl favorileri bulunan Prefer. Bugün ben senin yaranı tedavi ettim ve sen bana arkadaş dedin. İnan bana, sizin amaçlarınızı biliyoruz. Buyurun, sizin hakkınızda Paris'e yazdığım mektubu okuyun. Dörde katlanmış bir kağıdı cebinden çıkarıp Lacombe uzattı. Baba, işçiler kazandı. İnanılmaz bir cesaretle savaştılar. Çatışmalarda gösterdikleri güce hiç kimse bir anlam veremezdi. Bu insanların enerjiden yoksun olduklarını düşünmekle hata etmişiz. Çünkü o zaman ekmeği için savaşan insanların neler yapabileceğini bilmiyorduk. Lacombe sertçe sordu. Şimdi ne biliyorsunuz işçiler hakkında? Biz barışın simgeleriyiz. Biz iki sınıf arasında arabuluculuk yapıyoruz. Biz her tür baskının düşmanıyız. Biz... Bouvry ve Lacombe artık dinlemiyorlardı. Çünkü içeri önce işçi grupları girmiş ve kötü haberler getirmişlerdi. Askerler toplanıyorlardı. Saint Simon'cılar hiçbir şey elde edemeden dışarı çıktılar.